Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Kasım Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgelere pazar gece yarısından sonra hava harekatı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü harekata ilişkin bilgi verdi. Bir gece ansızın gelebilir sözünü boşuna söylemediğini belirten Erdoğan, bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Kara kuvvetlerinin de buna katılması gerekir, dedi. Erdoğan, bir soru üzerine operasyondan önce ne Biden'la ne de Putin'le görüştüğünü söyledi. Hava harekatının başlamasının ardından önceki gün Öncü Pınar sınır kapısına düzenlenen saldırının ardından akşam saatlerinde de Karkamış'a 4 roket atılmıştı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden dün 5 roket daha atıldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre roketler ilçe merkezindeki bir lise ve 2 ev ile Karkamış sınır kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri çocuk, biri öğretmen, 3 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın yeğeni olduğunu açıkladı. Polat şunları kaydetti. Yüreğimiz yanıyor. Maalesef sınırlarınızı koruyamazsanız ateş gelir 5 yaşındaki çocuğu da vurur, karnında çocuğuyla hamile kadını da vurur, kadın öğretmenimizi de vurur. Mahir Polat, CHP'li milletvekilleriyle Karkamış'ta incelemelerde bulunacaklarını ve rapor hazırlayacaklarını söyledi. Gaziantep valisi Davut Gül de roketlerin YPG tarafından atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla Katar emirinin verdiği resepsiyona katıldı. Erdoğan burada bazı liderlerle bir araya geldi. Erdoğan bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de tokalaşarak sohbet etti. Bu temas Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te Mısır'da darbe yapmasının ardından iki ülke arasında devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk görüşme oldu. Erdoğan Mısır'daki askeri darbeden sonra Sisi hakkında tiran, katil ve darbeci gibi ithamlarda bulunmuş ve sık sık Sisi ile temas kurmayacağını söylemişti. Erdoğan'ın Katar'da Sisi ile tokalaşmasına hem muhalefet partilerinden hem de sosyal medyadan tepkiler geldi. Erdoğan ise bu eleştirilere Katar dönüşü yanıt verdi. Bunun bir liderler buluşması olmadığını söyleyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın, bunların sinyalini verdik, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine şerefsiz diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin liralık dava açtı. Soylu, geçtiğimiz günlerde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Baş Belası adlı tiyatro oyununun Çorum'da sahnelenmesinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya-Çorum karayolu üzerinde kaza yaptı. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ekim-18 Kasım'da Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalaması uzun yıllar ortalamalarına göre %46.3 oranında azaldı. İstanbul'da geçen yıl 18 Kasım'da %42.6 olan baraj doluluk oranı bu sene %36.2'ye geriledi. İstanbul barajlarında 4 aylık su bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı 31 Ekim-13 Kasım tarihlerine ilişkin COVID-19 verilerini paylaştı. Buna göre 2 haftada 28.808 kişi pozitif çıktı, 16.897 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle 73 kişi de hayatını kaybetti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ekonomik sıkıntılar icra dosyalarının sayısını arttırdı. Ülke genelinde icra dosyası sayısı 24 milyonu aştı. Adalet Bakanlığı ise çareyi yeni icra daireleri açmakta buldu. Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre nüfusu 100 binden fazla illerde birden fazla icra dairesi başkanlığı ve bu dairelere bağlı icra müdürlükleri kurulabilecek. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporlarına göre Ağustos 2022 itibariyle kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş olanlardan 4 milyon 200 bin kişinin borcu devam ediyor. 2022'nin ilk 5 ayında borcunu ödeyemediği için yasal takibe girenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %83 artmış durumda. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de enerji yoksulluğu başlıklı bir rapor açıkladı. Akın, raporunda enerjiye yapılan yüksek zamları hatırlatarak, kış aylarında ısınmak isteyen ve asgari tutarda elektrik harcayan bir vatandaş, yalnızca iki faturaya 2000 liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak, dedi. Tarımsal girdi fiyat endeksi Eylül ayında yıllık %138.15, aylık %2.90 arttı. Böylece endeks yıllık bazda tarihi rekorunu kırmış oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla tohum, dikim materyali ve enerji ile yağlar oldu. Ayçiçek yağı fiyatları yeniden gündemde. Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil'den bu konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bestil, önlem alınmadığı takdirde 1 litre sıvı yağın fiyatının 100 lirayı bulacağını söyledi. Milli Gazete'deki habere göre Bestil şöyle dedi. Zamanında pancara normal bir fiyat verilseydi şeker şimdi 15 lira olacaktı. Çiftçi ekmeyince şekerin kilosu 5 liradan 30 liraya çıktı. Hükümetimizin ayçiçeğine erken müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 5 kiloluk ayçiçek yağı 180 liraya satılıyor. Gelecek sene kimse zararına ayçiçeği ekmez. 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada yeni bir yatırım aracını duyurdu. Nebati şöyle dedi. Darphanemiz Borsa İstanbul'da halka arz yoluyla altına dayalı sertifika ihraç edecek. Darphane sertifikasına yatırım yapan tasarruf sahipleri altınlarını fiziki olarak da teslim alabilecek. Bu arada Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise Türkiye yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Bakan Nebati bu iddiaların mesnetsiz ve itibar zedeleyici olduğunu ifade etti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde 200'den fazla ülke kömür kullanımının azaltılarak terk edilmesi yönünde uzlaşmaya vardı. Zirvenin sonuç bildirgesine göre iklim değişikliğinden zarar gören yoksul ülkeler içinde bir fon oluşturulacak. Ülkeler kapanış bildirgesinde 2015 yılında Paris İklim Zirvesi'nde kabul edilen küresel ısınmayı mümkünse 1,5 derecenin altında tutma hedefine bağlılıklarını yineledi. Ancak bildirgede doğalgaz ve petrol kullanımının azaltılması ile ilgili bir hedefe yer verilmedi. İklim değişikliğinden zarar gören ülkeler, iklim aktivistleri ve uzmanlar, kirli enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması için zirvede somut hedefler belirlenmesini istiyordu. Çevre örgütleri zirvenin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını söyledi. İklim zirvesi ile ilgili gazeteci Mehveş Evi'nin detaylı analizini kısadalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinde şiddetli çatışmaların olduğunu belirtti. Zelenski açıklamasında, önceki gün ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde Rusya'nın 400'e yakın bombardıman düzenlediğini kaydetti. Kazakistan halkı, 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gitti. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun ilk sonuçlarına göre erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların %81'ini alan mevcut lider Tokayev kazandı. Kazakistan'da bu yılın başında meydana gelen protestoların ardından Haziran'da anayasa referandumu yapılmıştı. Buna göre ülkenin başına geçecek kişi bir daha seçilme hakkı olmaksızın 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek. Bu yöntemle devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor. Endonezya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde en az 46 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. 270 milyonluk nüfusa sahip Endonezya, Pasifik Havzası'ndaki volkanlar ve fay hatlarından oluşan ateş çemberi üzerinde bulunuyor. Ülke bu nedenle sık sık depremler, volkanik patlamalar ve tsunamilerle sarsılıyor. ABD'nin York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. New York'un özellikle Buffalo kentinde cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının toplam kalınlığı 1.8 metreyi aştı. New York valisi acil durum ilan edilmesini istedi. Arjantin'de diktatörlük döneminde gözaltında kaybedilen çocuklarını bulmak için mücadele yürüten Plaza de Mayo Anneleri Derneği'nin kurucusu Hebe de Bonafini 93 yaşında hayatını kaybetti. Plaza de Mayo annelerinin eylemleri Türkiye'de de cumartesi annelerin eylemlerine ilham olmuştu. Amerika'da bilim insanları kalp krizinin bir ay öncesinden 7 belirti gösterdiğini keşfetti. Kalp krizinden bir ay önce görülen 7 semptom şöyle sıralandı. %48 uyku bozukluğu, %42 nefes darlığı, %39 hazımsızlık, %35,5 anksiyete, %24,9 ağır zayıf kollar veya bacaklar, %23,9 düşünce değişiklikleri ve %21 iştah kaybı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, marjinal faydada küresel ve ulusal ekonomide bir haftanın panoramasını çıkarıyor. Bu haftanın konusu konut ve borsadaki olağanüstü gelişmeler. Ekonomik veriler kötüye giderken borsa nasıl yükseliyor? Hisse senetlerinde bir oyun mu oynanıyor? AKP iktidarının borsada regülasyondan kaçınmasının sebebi ne? Yatırımcının yöneldiği bir diğer adres olan konut piyasasında neler oluyor? Satışlar düşerken fiyatlar nasıl artıyor? İbrahim Ekinci'nin tüm bu soruların yanıtlarını verdiği marjinal faydayı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.